Ayrım 5. İş işten geçti. Jean-Paul Sartre. Sayfa 51. Charlier'lerin evinde. Pencere kanatları yarı kapalı olan odanın içindeki yatakta Eve'in cesedi yatıyor. Lucette diz çökmüş, ablasının eline avucunu almış ağlıyor, yanağını da ablasının eline dayamış. Andre genç baldızının arkasına dikilmiş, kımıldamadan duruyor. Eve sırtını duvara çevirmiş, dimdik duruyor. Kollarını çapraz bağlamış, sert bakışlarla sahneyi seyrediyor. Lucette başını kaldırdı, hasretle kardeşinin elini öptü ve acı acı inledi. Eve, ablacığım. Andre Lucette'e doğru eğildi, onu hafifçe omuzundan yakaladı ve kalkmaya zorladı. Gelsenize Lucette. Genç kız boyun eğdi. Andre onu belinden tutarak sürükledi. Kız başını Andre'nin omuzuna dayadı. Adam Lucette'i bir kanepeye kadar götürdü ve kanepeye oturttu. Eve'in önünden geçtiler. Eve hep sert ve endişeli gözlerle onlara bakarak arkalarından adım adım takip etti. Gelip kanepenin arkasına yerleşti, bekliyordu. Birden bir erkek sesi duyuldu. Günaydın. Eve hızla başını çevirdi. Yüzü neşelendi, heyecanla bağırdı. Baba! Eve'in sevimli ve gülümser yüzlü babası başını salon kapısının aralığından içeri soktu. Dar aralıktan salona kayıverdi ve Eve doğru ilerledi. Aramıza katıldığını işittim, sana hoş geldin demeye geliyorum. Eve'in babası getürleri ve göğsündeki karanfil ile son derece kibar ve şık bir adamdı. Yaşlı fakat hala dinçti. İhtiyar kulüp müdaviminin o değişmez zarif örneğini gayet iyi temsil ediyordu. Heyecanından olduğu yerde dona kalan Eve'in yanına gelerek ona kollarını uzattı. Genç kadın babasının kollarına atıldı. Babacığım ne kadar mutluyum, o kadar uzun zaman var ki... Babası onu hafifçe alnından öptü ve iki eliyle yavaşçacık itiverdi. Eve geriye doğru çekilirken babasının iki elini kendi avuçlarında alıkoydu ve babasının yüzüne heyecanla daldı. Sonra bu heyecan içinde Lucette'i anımsayarak hemen atıldı. ''Babacığım, ya bizim Lucette'cik? Burada olup bitenleri senin de bilmen lazım.'' Babası sıkıntılı ve hatta biraz da hoşnutsuz bir tavır takındı. Eve'in gösterdiği tarafa bakmak istemiyordu. ''Mutlaka gerekli olduğuna inanıyor musun?'' diyordu. ''Vaktim çok az çocuğum.'' Eve onu başını kanepeye çevirmesi için zorladı. ''Bak.'' Lucette yine başını Andre'nin omuzuna yaslamış, için için ağlıyordu. Omuzlarını koluyla sarmış olan Andre onu göğsüne sımsıkı yaslamıştı. Babası dönüp baktı fakat bunlardan hoşlanmadığı ve o anda başka yerde olmak istediği belliydi. ''Görüyor musun baba?'' Andre ''Ağlamayın Lucette.'' diyordu. Eve gözünü genç çiftin üzerinden ayırmadan babasına seslendi. ''Dinle.'' Andre devam ediyordu. ''Yalnız değilsiniz, bunu çok iyi biliyorsunuz. Sizi Eve'in sevdiği kadar seveceğim. Sizi büyük bir şefkatle seviyorum Lucette. O kadar cazip ve güzelsiniz ki.'' Lucette başını kaldırdı ve kendisine gülümsemekte olan Andre'ye baktıktan sonra çocuksu bir güven duygusuyla başını tekrar onun omuzuna bırakıverdi. Eve merhamet ve şefkat dolu bir jest yaparak elini kardeşinin saçlarına götürdü. Aynı anda Andre eğildi ve Lucette'i şakağından öptü. Eve tiksinti içinde ve hızla elini geri çekti. ''Babacığım!'' Fakat babası güçsüzlük ifade eden bir hareket yapmakla yetindi. ''Evet yavrum, evet.'' Aynı zamanda bu acıklı sahneden uzaklaşmak ister gibi birkaç adım yürüdü. ''Baba, işlerine engel olduğum için Andre beni zehirledi.'' Birkaç adım daha atmış bulunan babası belirsiz bir işaret yaptı. ''Bunu gözümle gördüm. Hoş bir şey değil. Hiç değil.'' Eve babasının bu derece kayıtsız davranmasından alınmıştı. Yüzüne bakarak ''Ama o senin kızın baba. Ona acı çektirecek.'' Eve ile babası şimdi kanepenin iki tarafına gelmişti. Aralarında Lucette ile Andre vardı. ''Tabii bu çok acı bir durum. Bütün söyleyeceğin bundan ibaret mi?'' Baba şaşkın bir halde Eve'in yüzüne baktı ve sert bir tavırla cevap verdi. ''Ne söylememi istiyorsun? Burada neyle karşılaşacağımı ve elimden hiçbir şeyin gelmeyeceğini biliyordum. Ne diye gitmeme engel oldun?'' Sonra öfkesi Andre'ye çevrildi. ''Seni görüyoruz Andre. Hem görüyor hem işitiyoruz. Bir gün bunların hesabını vereceksin. Katil, her şeyi biliyoruz, anladın mı? Lucette, beni dinle. Allah aşkına beni dinle. Ben...'' Başını Andre'nin omuzuna yaslamış olan Lucette, gözyaşları arasında gülümseyerek ve ona daha çok sokularak mırıldanıyordu. ''Siz çok iyisiniz Andre.'' Babası ağzındaki cümleyi bitirmeden sustu. Sonra öfkesi geçti. Mahzun bir ifadeyle kollarını açtı. Eve döndü. Bana ne yaptırdığını görüyor musun çocuğum? Gülünç oluyorum. Haydi, ben gideyim daha iyi. Kapıya yöneldi. Fakat Eve arkasından koştu. Sen en çok Lucette'i severdin. Diriler çabuk unutulur, göreceksin. Nişanlı olduğun zamanlar seni bu mendebur herifle gördükçe içim yanardı. Bunu sana daima söylerdim. Ama sen de tıpkı Lucette gibi beni işitmeden ona gülümserdin. Kapıya doğru yürüdüler. Haydi kızım, Allah'a ısmarladık. Beni geç bırakıyorsun. 10 dakika sonra bir biricim var. Eve hayretle atıldı. Biriç mi? Evet, dirilerin oyununu seyrederiz. 4 oyuncunun da elini görürüz. Çok eğlenceli. Hem kartları tutabilsek onlardan o kadar iyi oynayabileceğiz ki. Böylece konuşa konuşa Eve ile babası salonun kapısına kadar geldiler. Kapının eşiğinde geriye döndüler. Andre ile Lucette yerlerinden kalkmışlardı. Andre genç baldızını belinden kavramış, göğsüne bastırıyor ve başka bir odaya sürüklüyordu. Sonra odasının kapısını açtı. Çıkacakları sırada Eve onları takip için peşlerinden fırladı fakat kapıya tam Andre onu kapatırken yetişti. Serseme dönmüş olan Eve kapıya dayandı ve bütün gücüyle vurmaya başladı. Hiçbir şey işitilmiyordu. Aynı zamanda acı feryatlar koparıyordu. ''Lucette! Lucette!'' Kapıya vurmaktan vazgeçti, babasına döndü. Adam gitmek üzereydi. Eve'in yüzüne bakarak ona öğüt vermeye başladı. ''Olup bitenler sana acı verecekse bir daha buraya gelme. Haydi hoşça kal yavrucuğum. Görüşürüz.'' Gözden kayboldu. Eve bir an için olduğu yerde durdu, kapıya son bir defa daha baktı. Dükkan odası. Yaşlı kadın bürosunda oturmaktaydı. Karşısında yün kazak giymiş beti benzi uçuk genç bir kız duruyordu. Islak ve dağınık saçları yüzünün iki yanından dümdüz sarkmıştı. İhtiyar kadın ona kalemi uzatarak üzgün ve müşfik bir edayla şunları söyledi. ''Bu yaşta boğulmanız doğrusu yazık.'' İmzalayın, şimdi sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Başını yere indirmiş olan genç kızın beklediğini görünce ilave etti. Çıkış kapısı şurasıdır çocuğum. Kızcağız çıkıverdi. Yaşlı kadın başını salladı. Kurutma kağıdı ile imzayı kuruladı, defteri kapadı. Haydi bakalım, bugünlük bu kadar. Tam o dakikada kuvvetli ve gür bir erkek sesi odayı doldurdu. Hayır madam Börbeza, hayır. Yaşlı kadın irkildi ve derhal görevi için uyarılan bir memurun huzursuz tavrını takındı. Ses devam etti. ''Lütfen defterinizin dilekler kısmını yoklayın.'' Yaşlı kadın başını kaldırmadan alçak gönüllülükle ''Peki müdür bey.'' diye cevap verdi. Defteri açtı, gözlüğünü taktı, bahsedilen bölümü yokladı. Başında şu kaydı okudu. ''Pierre Dumen, Yves Charlie'ye randevu. Saat 10.30'da Orangi Parkı'nda.'' Yaşlı kadın gözlüğünü bükerek içini çekti. Buyurun bakalım. Gene karıştı işler. Bir park. Pierre ile ihtiyar parkın bir yolunda yan yana yürüyordu. Yorulmuş olan Pierre yanındakine seslendi. Ölü olmak berbat şey. Evet ama ne de olsa ufak tefek iyilikleri var. Hiç de kötümser değilsiniz. Sorumlulukları, maddi sıkıntıları yok. Tam bir özgürlük var. İstediğiniz eğlenceyi seçebilirsiniz. Pierre acı acı alay etti. Örneğin naibi. Siz hep yeryüzündeymiş gibi düşünüyorsunuz. Fakat sonunda siz de makul düşünmeye başlayacaksınız. Bunu arzu etmem. Ölülerin usluluğu canımı sıkıyor. O sırada güzel bir markizle karşılaştılar. İhtiyar adam markizin arkasından gülümseyen gözlerle baktı. Sonra güzel ölüler de var. Pierre hiç cevap vermedi. Pierre'in kulağına yavaş yavaş boğuk bir flüt sesi gelmeye başladı. Ses gittikçe yaklaşıyordu. Birden Pierre karşısında bir tarhın köşesine çömelip oturmuş ihtiyar ve kör bir dilenci gördü. Çanağını önüne koymuş flüt çalıyordu. Önünden geçen diriler çanağın içine para atıyordu. Pierre dilencinin önünde durdu, yüzüne baktı, söylendi. ''Beni ancak diriler ilgilendirir. Örneğin bakın şu yaşlı dilenci zavallı bir adam. İnsanların en sefili ama yaşıyor.'' Dilencinin yanına yavaşça çömeliverdi. Adamın yüzüne büyülenmiş gibi baktı. Koluna, omuzuna dokundu. Sonra sevinçle mırıldandı. ''Diri!'' Başını ihtiyara çevirip sordu. ''İşlerini yoluna koymak üzere dünyaya dönmek hiç kimseye nasip olmuyor mu?'' Fakat yanlarından geçmekte olan Dilber, 18. asır markizine gülümsemekle meşgul olan ihtiyar, sözünü işitmedi. Pek neşeli olan ihtiyar Pierre'den özür dileyerek, ''İzin verir misiniz?'' diye sordu. Pierre kayıtsız bir tavırla cevap verdi. ''Rica ederim.'' İhtiyar adam markize doğru birkaç adım yürüdükten sonra kendini topladı ve açıklamada bulunmak gereğini hissetti. Bu işler hiçbir zaman fazla ileri gitmez ama insanı oyalar. Sonra çarçabuk markizin peşinden yürüdü. Pierre sanki ondaki sıcaklıktan bir şeyler almak ister gibi kolunu dilencinin omuzuna dayadı ve ona sımsıkı sarıldı. Bir an için o durumda kaldı ancak arkadan bir ses işitince başını çevirdi. ''Ne yapıyorsunuz öyle?'' Pierre evin sesini tanıdı ve derhal ayağa kalktı. Genç kadın onu süzdü ve gülümsedi. Pierre ''Gülecek bir şey yok'' dedi. ''Şu adamla haliniz pek hoştu.'' Pierre'in cevabında özür dilemek isteyen bir eda vardı. ''Canlı o, anladınız mı?'' ''Zavallı ihtiyar, önünden geçerken ona daima bir şey verirdim. Ama şimdi...'' Bunu söylerken o da gelip ihtiyar dilencinin yanına çöktü ve adamın yüzüne aynı biçimde özlemle baktı. Pierre dilencinin öbür tarafına oturdu. Böylece Yves'le ikisi dilencinin iki yanını çevirmiş oldular. Pierre, evet diyordu. Şimdi biz ona gereksinim duyuyoruz. Ah, onun içine bir girebilsem ve yeryüzüne bir dakikacık dönebilsem, yalnız bir dakikacık. Bir an dönebilmek benim de çok işime yarardı. Öbür tarafta dertleriniz mi var? Yalnız bir tane ama önemli. Onlar böyle konuşurken dilenci kaşınmaya başladı. Önce hafifçe sonra gittikçe daha kuvvetli kaşınıyordu. Bunun ne Pierre ne de Yves önce farkında olmadılar. Çünkü dertlerinden konu açılınca ihtiyara bakmaz olmuşlar veya birbirlerine bakmaya başlamışlardı. Pierre, benim de öyle diyordu. Bu belki gülünç ama bir türlü unutamıyorum. Arkasından belli bir nedeni olmadan katıla katıla güldü. ''Neye gülüyorsunuz? Sizi şu dilencinin yerinde düşündüm de.'' Yves omuz silkti. ''Onun veya başka birisinin yerinde.'' Pierre genç kadının yüzüne bakarak ''Bu alışverişte siz kaybedersiniz.'' dedi. O esnada ihtiyar oynamayı bıraktı ve baldırını kuvvetle kaşımaya koyuldu. Yves ayağa kalktı. ''Ne de olsa bundan başka birisinin yerinde olmak daha iyi.'' Pierre de gülümseyerek doğruldu. İhtiyar dilenciyi yerinde bırakarak uzaklaştılar. Parktaki yollardan birinde yan yana yürüdüler. Hiçbirisi konuşmuyordu. Birkaç adım sonra iki kadınla karşılaştılar. Pierre onlara bir göz attıktan sonra dedi ki, ''Pek ender olsa gerek.'' Yves anlamamıştı. ''Nedir ender olan?'' ''Yerine geçmekle zararlı çıkmayacağınız diri kadınlar.'' Yves bu iltifata gülümsemeyle karşılık verdi ama hemen arkasından güzel ve şık bir kadın yanlarından geçti. Yves itiraz etti. ''Var işte.'' Pierre sanki Yves'de hiç zevk yokmuş gibi başıyla ''Hayır.'' dedi ve gayet doğal bir biçimde kadının koluna giriverdi. Yves zayıf bir tepki gösterdiyse de kolunu çıkarmaya yeltenmedi. Bunun üzerine Pierre yüzüne bakmadan ''Güzelsiniz.'' deyiverdi. Yves gülümseyerek düzeltti. ''Güzeldim.'' Pierre hep ona bakmadan konuşuyordu. ''Güzelsiniz, ölüm size yakışıyor. Hem üzerinizdeki giysi, bu bir sabahlıktır. Onu baloya bile giyebilirsiniz.'' Bir an için ikisi de sustular. Sonra Pierre sordu. ''Kentte mi oturuyorsunuz?'' ''Evet, kör talih. Size daha önce rastlamış olsaydım, ne yapardınız?'' Pierre hızla genç kadına doğru yürüdü. Bir şeyler söylemek istedi fakat sözü yarım kaldı. Yüzü hüzünlendi. ''Hiç!'' diye mırıldandı. Yves soru dolu bir tavırla yüzüne baktı. Pierre omuz silkti. Sonra durdu ve ansızın konuştu. ''Durun, şu gelen çifte bakın.'' Özel giysi giymiş bir şoförün kullandığı lüks bir otomobil kaldırımın kenarında durdu. Arabadan genç, son derece şık ve güzel bir kadınla bir fino köpeği indi. Eliyle köpeğin ayağını tutmakta olan genç kadın birkaç adım yürüdü. Aynı kaldırımda 30 yaşlarında bir işçi ona doğru geliyordu. İşçi omuzunda demir bir boru taşıyordu. Pierre düşüncesini söyledi. ''Gerçi siz daha iyisiniz ama şu kadın sizin aşağı yukarı emsaliniz sayılır. Adam ise benim gibi birisidir. Ben de ondan sayılırım.'' Onlar konuşurken güzel kadınla işçi karşılaştılar. Pierre ''Buluşuyorlar.'' diye ekledi. Güzel yolcu ile işçi uzaklaştı ve herkes kendi yoluna devam etti. Pierre Yves'e dönerek, ''Gördünüz ya, birbirlerinin yüzüne bile bakmadılar.'' demekle yetindi. Sonra sessizce gezintilerine devam ettiler. 5. ayrımın sonu sayfa 62.